Ayrım 38.
Anti-During, Friedrich Engels. Burjuvazinin devrimi buna son verdi. Ama Bay During'in ilkelerine göre ekonomik durumu siyasal koşullara uydurarak değil, bu soyluluk ve krallığın yıllar boyunca boş yere girişmiş bulundukları şeyin ta kendisidir. Tersine, eski çürümüş siyasal hurdayı bir yana atarak ve yeni ekonomik durumun içinde varlığını sürdürüp geliştirebileceği siyasal koşulları yaratarak ve kendisi için yaratılmış bu siyasal ve hukuksal ortam içinde burjuvazi parlak bir biçimde gelişti. Öylesine parlak bir biçimde ki bundan böyle artık soyluluğun 1789'daki konumundan uzakta değildir. Gitgide yalnızca daha büyük bir toplumsal gereksizlik durumuna değil ama daha büyük bir toplumsal engel durumuna da gelir. Üretici eylemden gitgide daha çok ayrılır ve kendi çağındaki soyluluk gibi gitgide daha çok gelirini cebine indirmekten başka bir şey yapmayan bir sınıf olur ve burjuvazi kendi öz konumundaki bu altüst oluşu ve yeni bir sınıfın proletaryanın yaratılmasını en küçük bir zor numarası olmaksızın salt ekonomik bir biçimde gerçekleştirmiştir. Dahası var, o kendi öz davranışlarının bu sonucunu hiçbir zaman istemedi. Tersine bu sonuç onun istencine, onun niyetine karşı kendini karşı konulmaz bir güçle, zorla kabul ettirdi. Kendi öz üretken güçleri onun yönetimine boyun eğmeyecek denli güçlü bir duruma gelmişlerdir ve doğal bir zorunluluk etkisi altındaymış gibi bütün burjuva toplumu ya yıkıma ya da devrime doğru götürürler. Ve eğer burjuvalar şimdi yıkılan ekonomik durumu yıkımdan kurtarmak için zora başvuruyorlarsa, böyle yapmakla yalnızca Bay Düring'in siyasal koşulların ekonomik durumun belirleyici nedeni olduğu yolundaki kuruntusunun kurbanları olduklarını tanıtlıyorlar. Kendilerinin tıpkı Bay Düring gibi ilkel araçlarla dolaysız siyasal zorla o ikinci dereceden olguları, ekonomik durum ve onun kaçınılmaz evrimini dönüştürmeye ve böylece kurup topları ile Mauser tüfeklerinin ateşi sayesinde dünyanı buhar makinesinin ve onun tarafından harekete getirilmiş modern maşinizmin, dünya ticaretinin ve banka ve kredinin bugünkü gelişmesinin ekonomik etkilerinden kurtarmaya yetenekli olduklarını sanıyorlar. 3. Bölüm Zor Teorisi Devam. Gene de Bay Düring'in o gücü her şeye yeten zorunu biraz daha yakından inceleyelim. Robinson, Cuma'yı elde kılıç köleleştirir. Kılıcı nereden almış? Robinson öykülerinin düşsel adalarında bile kılıçlar, şimdiye değin ağaçlar üzerinde bitmez ve Bay Düring bu soruyu yanıtsız bırakır. Tıpkı Robinson'un kendine bir kılıç bulabilmesi gibi, Cuma'nın da bir sabah elde dolu bir tabanca ile ortaya çıktığını kabul edebiliriz ve o zaman tüm zor ilişkisi tersine döner. Cuma buyurur ve Robinson imanı gevrercesine çalışma zorunda kalır. Doğrusunu söylemek gerekirse bilimin değil çocuk bahçesinin işi olan Robinson ve Cuma öyküsü üzerindeki fikirlere bu denli sık döndüğümüzden ötürü okurdan özür dileriz ama elimizden ne gelir? Bay Düring'in belitsel yöntemini doğrulukla uygulamak zorundayız ve eğer bundan ötürü sürekli olarak salt çocukluk alanında dönüp duruyorsak, bunda bizim suçumuz yok. Demek ki tabanca, kılıcı yener ve zorun yalın bir istenç işi olmadığını ama kullanılması için çok gerçek ön koşullar, özellikle en yetkin olanların o denli yetkin olmayanları alt ettiği aletler istediğini, ayrıca bu aletlerin üretilmesi gerektiğini, bunun da en yetkin zor araçları, kabaca söylemek gerekirse en yetkin silahlar üreticisinin, o denli yetkin olmayanların üreticisini yendiği anlamına geldiğini ve kısacası zorun utkusunun silah üretimine ve silah üretiminin de genel olarak üretime yani ekonomik güce, ekonomik duruma, zorun emrinde bulunan maddesel araçlara dayandığını en çocuksu belitler heveslisi bile kuşkusuz kavrayacaktır. Zor bugün ordu ve donanma demektir ve her ikisi de hepimizin zararını çekerek bildiğimiz gibi tuzluya oturur. Ama zor para yapamaz, olsa olsa daha önce para yapmış bulunan kişiyi soyup soğana çevirebilir ve gene Fransa'nın milyonları yüzünden zararını çekerek öğrendiğimiz gibi bu da pek bir işe yaramaz. Dipnot, 1870 savaşından sonra Fransa tarafından Almanya'ya ödenmiş bulunan 5 milyarlık zarar ödentisi, savaş tazminatı söz konusu ediliyor. Demek ki paranın sonunda ekonomik üretim yoluyla sağlanmış olması gerekir. Demek ki zor bir kez daha kendisine silahlanma ve aletlerini koruma araçlarını sağlayan ekonomik durum tarafından belirlenir. Ama bu yetmez. Ekonomik ön koşullara hiçbir şey ordu ve donanmadan daha çok bağlı değildir. Silahlanma, bileşim, örgütlenme, taktik ve strateji, her şeyden önce üretim ve ulaştırma olanakları tarafından her durumda ulaşılmış bulunan düzeye bağlıdır. Bu konuda bir altüst etme etkisi yapan şey, deha sahibi büyük komutanların özgür zeka yaratıları değil, daha iyi silahların türetimi ve insan öğesinin, yani askerin değişmesidir. Deha sahibi büyük komutanların etkisi, en iyi durumda savaş yöntemini silahlara ve yeni savaşçılara uyarlamakla sınırlanır. 14. yüzyıl başında top barutu Araplardan Batı Avrupalılara geçti ve herkesin bildiği gibi savaşın bütün güdümünü altüst etti. Ama top barutunun ve ateşli silahların ortaya çıkması hiçbir zaman bir zor olayı değil, sınai yani ekonomik bir gelişmeydi. Nesnelerin ister üretimine ister yıkımına yönelsin sanayi sanayidir. Ve ateşli silahların ortaya çıkmasının yalnızca savaşın güdümü üzerinde değil, ama siyasal ilişkiler, egemenlik ve bağımlılık ilişkileri üzerinde de altüst edici bir etkisi oldu. Barut ve ateşli silahlar elde etmek için sanayi ve para gerekiyordu ve bunların her ikisi de kentlerdeki burjuvalarda vardı. Bu nedenle ateşli silahlar daha başından beri kentlerin ve feodal soyluluğa karşı kentlere dayanan yükselen krallığın silahları oldu. Soylu şatoların o güne değin ele geçirilemez hisarları, burjuva toplarının darbeleri altında bir bir düştü, burjuva arbeküzlerinin mermileri şövalyelerin zırhlarını deldi. Dipnot, arkebüz, 17. yüzyıla kadar kullanılan bir çeşit tüfek. Soyluluğun zırhlı süvarisiyle birlikte soyluluğun egemenliği de yıkıldı. Burjuvazinin gelişmesiyle birlikte piyade ve topçu gitgide daha kesin bir silah durumuna geldi. Topçuluğun baskısı altında savaş zanaatı tamamen sınai yeni bir sınıfı, mühendisler sınıfını kendine katma zorunda kaldı. Ateşli silahların gelişmesi çok yavaş oldu. Birçok ufak tefek buluşlara karşın top ağır, arkebüs kaba kalıyordu. Tüm piyadeyi donatacak etkili bir silah geliştirmek için 300 yıldan çok bir süre gerekti. Piyadenin silahlanmasında süngülü çakmaklı tüfek, ancak 18. yüzyılın başında kesinlikle mızrağın yerini alır. O zamanki piyade, talimde güzel bir görünüşe sahip, ama az güvenilir ve yalnızca sopayla bir arada tutulabilen, prenslerin hizmetindeki paralı askerlerden oluşuyordu. Toplumun en bozulmuş öğeleri arasından ve çoğu kez zorla askere alınmış düşman savaş tutsaksıları arasından toplanmıştı ve bu askerlerin yeni tüfeği kullanabildikleri tek savaş biçimi de en büyük gelişmesine 2. Frederick çağında erişen saf taktiğiydi. Bir ordudaki tüm piyade çok uzun, derin bir dörtgen biçiminde 3 saf üzerinden diziliyor ve savaş düzeninde ancak blok olarak hareket ediyordu. Olsa olsa iki kanattan birinin biraz ilerlemesi ya da gerilemesine izin veriliyordu. Bu beceriksiz yığın ancak tamamen düz bir alan üzerinde düzenli bir biçimde ama gene de yavaş bir tempoyla dakikada 75 adım hareket edebiliyordu. Çarpışma sırasında savaş düzenini değiştirmek olanaksızdı ve bir kez piyade ateşe başladıktan sonra utku ya da bozgun çok çabuk bir tek atışta belli oluyordu. Pek kullanışlı olmayan bu saflar, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda gerçi talim yapmasını bilmeyen ama gene de yivli karabinalarıyla daha iyi ateş eden asi çetelerle çarpıştılar. Bu çeteler kendi öz çıkarları için savaşıyorlar, yani paralı asker birlikleri gibi savaştan kaçmıyorlardı ve İngilizlerle onlar gibi saf durumunda dizilerek ve açık alanda çatışmaktan hoşlanmıyor, onların karşısına ormanların örtüsü altında dağınık ve çok hareketli avcı grupları biçiminde çıkıyorlardı. Saf burada güçsüzdü ve görünmez ve ele geçmez düşmanlara yenik düşüyordu. Avcı grupları biçiminde düzenlenme, değişmiş bir insan üyesine özgü yeni savaş yöntemi bir kez daha bulgulanıyordu. Amerikan devriminde başlamış bulunan şeyi, yine askersel alanda Fransız devrimi tamamladı. Koalisyonun o denli iyi yetiştirilmiş paralı ordularına karşı, devrimin de kötü talim görmüş ama kalabalık, tüm ulusun yığın olarak silah altına alınmasından başka çıkaracak bir şeyi yoktu. Ama bu yığınlarla Paris'i korumak, yani belirli bir bölgeyi örtmek gerekiyordu ve bu iş açıkta yapılan bir yığın savaşında bir utku kazanılmaksızın yapılamazdı. Basit avcı savaşı yetmiyordu. Yığınların kullanımı için bir kuruluş bulunması gerekiyordu ve yürüyüş koluyla bu kuruluş bulundu. Kol düzeni iyi talim görmemiş birliklerin bile hayli düzenli ve hatta daha büyük bir yürüyüş hızı, dakikada 100 adım ve daha çok, ile hareket etmelerini sağlıyordu. Eski saf düzeninin katı biçimlerini çökertmeyi, her türlü alan üzerinde, yani saf için en elverişsiz alanlar üzerinde de savaşmayı, birlikleri gereksinmelere uygun bir biçimde ve dağınık avcıların savaşı ile bağlılık içinde kümelendirmeyi, düşman saflarını yedekte tutulmuş yığınlarla konumun en uygun noktasında bozma zamanı gelene değin onları tutmayı, oyalamayı ve güçten düşürmeyi sağlıyordu. Eğer sonunda avcılarla yürüyüş kollarının bağdaşımına ve ordunun bütün sınıflardan oluşmuş tümenler ya da özerkli birlikler biçimindeki bölünmesine dayanan ve taktik bakımından olduğu denli stratejik bakımdan da yetkinliğinin doruğuna Napolyon tarafından vardırılan bu yeni savaş yöntemi zorunlu bir duruma geldiyse bu, özellikle insan öğesinin, Fransız devrimi askerinin değişmesi nedeniyle oldu. Ama bunun teknik alanda büyük bir önem taşıyan iki ön koşulu daha vardı. Birincisi, sahra toplarının Gribovall tarafından gerçekleştirilen ve şimdi onlardan beklenen daha hızlı bir hareketi olanaklı kılan daha hafif top kundakları üzerine montajı, ikincisi de o zamana değin namlunun düpedüz bir uzantısı olan tüfek dipçiğinin kamburlaştırılması. Fransa'da 1777'de ortaya çıkan bu av tüfeğinden aktarma yenilik, tek başına alınmış bir düşmana vurma şanslarıyla birlikte nişan alınmasını sağlıyordu. Bu gelişmeler olmasaydı eski silahlarla avcı kolları biçiminde eylemce harekat yapılamazdı. Tüm halkın silahlandırılması biçimindeki devrimci sistem az sonra zenginler yararına bedel yöntemiyle birlikte askerlik yoklamasıyla konskripsiyon sınırlandırıldı ve kıta Avrupası büyük devletlerinden çoğunda bu biçim altında kabul edildi. Yalnızca Prusya kendi Landwehr sistemiyle halkın askersel gücüne daha büyük bir ölçüde başvurmayı denedi. Prusya ayrıca 1830 ile 1860 arasındaki yetkinleştirilmiş bulunan ağızdan dolma yivli tüfek tarafından oynanan geleceği olmayan rolden sonra bütün piyadelerini en modern silahla namlu dibinden doldurulan yivli tüfekle donatmış olan ilk devlettir. Prusya 1866'daki başarılarını işte bu iki koşula borçludur. Fransız-Alman savaşında her ikisi de namlu dibinden doldurulan yivli tüfek kullanan iki ordu ve her ikisi de Prusyalıların yardımıyla yeni silahlanmaya daha uygun bir savaş biçimi bulmaya giriştikleri, bölük kolu bir yana bırakılırsa, özsel olarak eski çakmaklı tüfek ve kaval topçağının kuruluşlarına benzer taktik kuruluşlara sahip olma koşuluyla ilk kez olarak karşı karşıya geldiler. Ama 18 Ağustos'ta Saint-Privat'da Prusya Muhafız Birliği ciddi bir bölük kolu deneyi yapmak isteyince savaşın en kızgın kesimlerinde bulunan 5 alay en çok 2 saat içinde mevcutlarının 3'te 1'inden çoğunu 176 subay ve 5114 er yitirdi ve o günden sonra bölük kolu da tıpkı tabur kolu ve saf gibi savaş kuruluşu olarak değerden düştü. Dipnot, genellikle Gravelotte Savaşı adıyla tanınan savaş.
Ayrım sonu.